Ayrım 11.
Erken yaşta edinilmiş önlemlerle acıyı hep biraz uzağımda tutmayı başarmışımdır. Sense çok geçirgendin. Hem kalbini sızdırıyor, hem dünyanın seni incitmesine izin veriyordun. Hayatı ürpererek yaşıyordun, sürekli ürpererek. Bir bünye meselesi, bir yapı farklılığıydı elbette. Oysa şimdi beni yazınla içine çekiyordun. Yutuluyordum. Bugüne değin düşünmediğim bir roldü bu. Çaresiz oynayacaktım. Yarım kalmış hayatını kimse tamamlayamazdı ama yarım kalmış dosyan önümde duruyordu. Bir yazar olarak başkalarını giyinmek, karakterler yaratmak, onların içine girerek ya da onları içimizde alarak konuşmak, konuşturmak işimizdi bizim. Ama bir başkasının üslubunu, yazısını giyinmek, dünyasına ve bakışına yerleşmek, oradan söz almak ürkütücüydü. Söz konusu kişi çok yakınımız bile olsa. Her yazar sonunda kendi ötekisiyle yaşar ama bu kez bir başkasının ötekisi olmanın tehdidiyle karşı karşıyaydım. Ne zaman durumu gözümde nesnelleştirmeye kalkışsam, başkasının imzasını taklit etmeye çalışarak dosyalar, kağıtlar, çekler imzalayan soğukkanlı, profesyonel bir dolandırıcı gibi hissediyordum kendimi. Senden yarım kalanları bütünleyip gün ışığına çıkarmak adına hem onlara ne kadar yardımcı olacağımı bilmiyordum. Hem kendime ne kadar zarar vereceğimi. Masanın üzerine vuran o ölgün gölgeli aydınlığın etrafında ben, egom, ötekim, sen, egon, ötekin ve yazdıklarının iri kıyım hayaletleri epey kalabalık bir kadro oluşturuyorduk. Öte yandan durumu abarttığımı düşünüyordum. Eninde sonunda yazdıklarına son bir biçim vermekten, çok birer son yazmaktan öte bir şey olmayacaktı bütün yaptığım. Bu sonuncusunu telaffuz ettiğim andaysa yeniden yürek çırpıntıları başlıyordu. Bir son yazmak. Kolay iş değildi elbet. Birinin hayatına son yazmaktan ne farkı vardı? Sahici, gerçek bir yazar için demek istiyorum. Değilse öyle olmadığı bütün durumlarda profesyonel bir uzman her zaman işinizi görür. Fincanın kırıldığının ertesi günü bütün bu ürperişler, geri çekilmeler, ileri atılmalar sırasında gözlerim birer iğne yumağına dönmüşken ansızın senin matemini tam da senin gibi tutmuş olduğumu fark ettiren bir şeyi hatırladım. Acının ortasında bir an güneşin yüzü göründü. Nedense hiçbir kitabında yazmadığım bir hatıran beni ilk dinlediğimde çok etkilemiştir. Bu olayı unutmam mümkün değildi elbet. Oysa bilincim sana değgin olarak her zaman anabileceğim 3-5 hikayeden biri olan bu olayı o süre içinde benden bile saklayarak gizlice seni matem uslubuna götürmüş beni. Acımın kılavuzluğunda seni giyinmeye başlamışım bile. Bu iki olayın benzerliğinde saklı olan şey beni bu yazı serüveni içinde üstesinden gelinebilir bahanelerden öte ürküten, tehdit eden bilinmezin bir yüzü yalnızca. Öteki yüzünde ise yazıdan oluşan sırat köprüsü üzerinde ayakları titreyen, ilerleyen ben varım. Pamukçuklar. Annem belediye doktoruydu. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır, çoğu günler beni de yanında götürürdü. Orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar, oyalanır, haşarılıklarımın, afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır, buna karşılık beni mıncıklamalarına yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Pencereden uzanır, uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım. Kabakları silkeleyen rüzgar oyun arkadaşım olurdu. Koca bahçe önümde mülkünmüş gibi uzanır, bense onu tasasız gözlerle izlerdim. Annemin masasında güzel çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. Gurur duyardım. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı annemin. Annemi makamında daha çok severdim sanki ya da sevgim başka tür bir boyut kazanırdı. Sırtındaki beyaz gömleğiyle düzlem değiştirmiş, biraz uzaklaşmış, benden de elimden çıkmış gelirdi bana. Her an başkalarının da olacakmış gibi bir güvensizlik duyardım. Zamanını ve ilgisini başkalarıyla paylaşmak durumunda olduğum bu yeni konumu ona daha çok bağlanmamı sağlardı. Aşk tazelerdim. Eve dönerkense yine yalnızca benim annemdi. Semt belediyesine bağlı bir sağlık ocağında fazla iş olmaz. Basit muayenelerin ve müdahalelerin dışında ya hastaneye hasta sevk ederler ya ölüler için defin ruhsatnamesi verirler. Masasında bir de bunların koçanları olurdu. O kaçanlardan kopardığım sayfaların arka yüzüne resimler yapar, otomobil modelleri çizer ya da ileride keşfetmeyi umduğum makineler uydurur, bir de tanıdığım artistlerin, ünlülerin listelerini çıkarırdım. Az sonra annem gelir, koçandan temiz bir sayfa koparır, ön yüzünü doldurur, gelenin işini görür, gönderirdi. Defin ruhsatnamesinde yukarıya ölenin adını yazar, en altta da hep kendi kaşesi, adı ve imzası olurdu. Benim gözümde anneme ölüm karşısında üstünlük sağlayan bir şeydi bu. Ölümü başka adreslere gönderirdi. Kavaklarla birlikte ben de büyüdüm. Okul çıkışları anneme uğruyor, yine birlikte eve dönüyorduk. Bu kez yanında delikanlılığa adım atmakta olan, sesi çatallaşmaya başlamış, yürüyüşü değişmiş biriyle dolaşmanın gizli gururunu taşıyordu. Annem öldüğünde yeni yetme bir delikanlıydım. Kollarım da öldü. Günler, geceler boyu azar azar öldü. Ağrıların sersemlettiği bedeni taşıyamaz olmuş, savunmasız, gücü tükenmiş, gözlerini artık sürekli kaçırarak konuşan, yüzündeki anlam çoktan boşalıp gitmiş bu kadını, masasının başında hayata ve ölüme gülerken gördüğüm günler çok gerilerde kalmıştı. Ölüm usul usul kemirmişti onu. Öleceğini biliyorduk, ölümünü bekliyorduk, ölümüne de hazırlanıyorduk. Hazırlanmak ne demekse, sanki annem öldüğünde öyle bir şey olacak ki ben de kendiliğinden yok olacaktım. Ölüm kadar belirsiz, silüetsiz, önseziye benzer bir duyguydu işte. Güçlü bir önsezi gibi bütün varlığıma yerleşmişti. Öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Bir çocuk kadar ufaldığı, ağrıdan başka hiçbir şey hissetmez olduğu günlerin birinde ölüm gelip aldı onu. Katılıp kalmıştım. Boğazımda koca bir yumruk düğüm olmuş duruyordu. Kaynağını bilemediğim müthiş bir güç beni ayakta tutuyor, tehlikeli bir sessizlik içinde ama yine de tetikte bekliyordum. Tek bir damla bile akmamıştı gözlerimden, ağlayamıyordum. Bir şey olacaktı, müthiş bir şey olacak, beni düğümlendiğim, katıldığım bu acının ortasından hiçliğe, yokluğa çekecekti. Babamı, teyzelerimi, annemin çocukluğundan beri vazgeçemediği, benim teyze dediğim birkaç yakın arkadaşını yatıştırmak, teselli etmek gibi bir görevi neredeyse kendiliğinden üstlendim. Yaz yaklaşıyordu. Annemin en sevdiği mevsimdi yaz. Havalar ağrıma gidiyordu. Ailede herkes en çok annemi severdi. Onun ölümüyle birlikte sanki herkes hem bir araya toplanmış hem de sonsuza kadar dört bir yana dağılmıştı. İçlerinde en ayakta kalabileni ben görünüyordum. Defin işlemlerini yürütmek de bana kaldı. Sağlık ocağına gittiğimde elime bir defin ruhsatnamesi verdiler. İçim yandı. Alışkanlığın gözleriyle en altta annemin adını ve imzasını aradım. Oysa bir başka doktorun adı ve imzası vardı orada. Annemin adı artık yukarıya taşınmış, ölüm adres değiştirmişti. İşte o an birdenbire öyle bir şey oldu ki içim çöktü sanki. Sağlık ocağının bahçe duvarına yaslanıp yırtılırcasına ağlamaya başladım. İşte olmuştu. Günlerdir boğazımda duran koca yumruk çözülüvermişti. Yok olmamıştım. Duyduğum acıyla birlikte varlığımı kazanmıştım yeniden. Pencereden çocukluğum bana bakıyor. Kavaklar sallanıyor, pamukçuklar uçuşuyordu. Artık öldüğünü kabul etmenin zamanı gelmişti. Defin ruhsatnamesini katlayıp cebime koydum. Sevgilinin seni terk ettiği günlerdi. Çok kötü bir durumdaydın. Yanlış şeyler yapmandan, kendine kıymandan korkuyorduk. Alıp bizim eve getirdik. Karım sana tapar biliyorsun. Salonda kanepenin üzerinde bunu hangi Türk filminin setinden yürüttünüz, durumuma çok uyuyor dediğin o ekose battaniye, elinde artık sayısını bilemediğimiz içki kadehin bize o günü anlatmıştın buğulu sesinle. Şafak söküyor, sabah oluyordu. Çıt çıkarmadan seni dinliyorduk. Saatlerdir seni dinliyorduk. Anlatırken kendiliğinden süzülmüştü yaşlar. Ağladığını fark etmemiştin bile. Karım da ağlıyordu. Bense elimdeki kadehin dibine bakıyordum. Çok dipsiz bir kadehti. İçine düşüyordum, sürekli düşüyordum. Sesin sıcacıktı. Duygulandığın zamanlar kendiliğinden çocuklaşır, insanda derin bir şefkat hissi uyandırırdı. Kalkıp sana sarılmak, kollarımda sıkmak, saçlarından, alnından öpmek geldi içimden. Sevgi söz konusu olduğunda kollarıma da kelimelerime de beton dökülür bilirsin. Orada öylece duruyor, siz ağlarken ben kadehime bakıyor, dibe yaptığımı uzun yolculuğu sürdürüyordum. Ayrılıktan, ayrılığın acısına katlanmaktan, ayrılığa alışmaktan, alışmanın doğasından söz ederken ölüme alışmaya geçmiş, sonra buraya, bu hikayeye gelmiştik. Hep bir gün bunu bir yerde yazacaksın diye sessizce bekledim. Neden bilmem yazmadın yahut vakit olmadı. Şimdi ben bunca zaman sonra senin ağzından ne kadarını anlatabildim bilmiyorum, bağışla beni. Ama bana armağan ettiğin o fincan kırıldığında, sağlık ocağının bahçe duvarının dibinde seninle omuz omuza buldum kendimi. Bir koçan kağıdındaki imza, kırık bir fincan gibi bir ayrıntıya takıldığında, uçurumlara tökezleyen biz yüreği büyük çocukların birbirlerinin yorgun omuzlarına ne kadar çok ihtiyacı olduğunu sen öldükten sonra daha iyi anladım. Kardeşim benim, canım kardeşim, sen sayısız hatıran ve pamukçuklar uçuşuyor gözlerimin önünde. Yanımda mısın? Seninle nasıl tanıştığımız çok sık konu olmuştu aramızda. Kimi eski Amerikan filmlerinde olduğu gibi birkaç kez farklı zaman dilimlerinde karşılaşmıştık seninle. Uzun bir tarihe yayılmış, kopuk kopuk ilerleyen, üstelik karşılıklı iyi hislerin beslenmediği bir tanışıklıktan derin bir dostluğa dönüşmesi çok zaman aldı. Arkadaşlığımız çok zaman aldı. Sevgili ülkemizde her şey ne çok zaman alıyor. Doğruyu söylemek gerekirse ben çok fazla değişmiyor, her seferinde senin biraz daha değişmiş olduğunu görüyordum. Üstelik şaşırtıcı gelişmelerdi bunlar. Senin kadar hızla kendini yenileyen birini görmediğimi her zaman söylemişimdir. Biz sevgili bir millet olarak daha çok yön değiştiririz, saf değiştiririz, karar değiştiririz. Numaralarsa hep aynıdır, büyük numaralar kazanır. Amortiler idare eder. Sefiller bütün zamanların romanıdır. Her karşılaşmamızda ben aynıydım. Çok az değişmiştim, çok az değişebilmiştim. Dışarıdan bakıldığında istikrar olarak görünen bir yoksulluğu yaşıyordum. Kaybedecek hayallerim bile olmamıştı. Çok çok eskiden Lukacs'çıydım. Sonra ondan da vazgeçtim. Eleştirel gerçekçilik ile toplumcu gerçekçilik diye yapılan ayrımların hayatta karşılıklarının olmadığını görmem çok vaktimi almamıştı. Ben aynıydım. Çünkü yanılsamasız büyümüştüm. Çok erken bir yaşta ani bir uyanış ya da derin bir küskünlük diyelim adına hala koyabilmiş değilim. Öyle bir şey beni erkenden büyütmüştü. Dünya bana fazlasıyla çıplak sundu kendini. Bu yüzden ruhum da yazarlığım da değişen yaşların getirdiği merakların, tutkuların, inançların ya da yanılsamaların zenginleştirdiği olanaklardan, sarhoşluklardan mahrum kaldı. Ben hayatı kitaplardan öğrendim. Yazarken yeteneğimin yardımıyla gizlemeyi ya da gidermeyi diyelim bir ölçüde başardığım bir kuruluk taşırım. Sanırım sen bunu ta en başta hissetmiştin. Ama o fanatik sınıf düşmanlığınla bunu hep tuzu kuruluğuma yormuş, benden nelerin esirgenmiş olduğunu fark etmemiştin bile. Ama o zamanlar kim, kimin ne kadarını fark edebiliyordu ki? Aynı sınıfta bir yıl okuduk. Ertesi yıl ben üniversite değiştirdim. Uzun bir süre görmedik birbirimizi. Sanırım hatırlamadık da. Sıraya kapanmış, çevreyle ilgimi kaybetmiş, not çekiyordum. Elinde bir kağıt sıraları dolaşarak imza topluyordun. Nedir bu diye sorduğumda yüzün değişti. Hakkım olmayan bir şeyi öğrenmeye kalkmışım. Üstelik bu yüzden sana zaman kaybettiriyormuşum gibi yüzüme dik dik baktın. Üstünde yazıyor. Sesin emir komuta zincirinden geçmiş bir sesti. Bildirim gibi tonu taşıyor ve düpedüz komut veriyordu. Ben de hesaba itiraz eden müşteri rolünü seçtim. Bana da bu yakışırdı. Başımda duruyor, bekliyordun. İmzalamasam ne olacak? Yalnızca bir imza olarak görüyordun beni. Görüyorlardı bizi, görünüyorduk. Bir demokrat unsur olarak imza vermemizden daha doğal ne olabilirdi ki? Bense şimdi oyunu bozuyordum. Artık bu kadarı da olmazdı. Öfkeni bastırmaya çalışarak yalnızca tavır alacağız dedin. Nasıl bir tavır olacak bu? Kağıdı önümden hızla çektin. Bakışların çelikleşmişti. Merak etmeyin küçük bey dedin. Korkulacak bir şey yok. Devrimci şiddet uygulamayacağız. Sesinde alaycı bir ton olsun istemiş, yukarıdan bakışını biraz daha yukarıya almıştın. İmzamdan umudunu kestiğin için hiç olmazsa aramızda kısa süren düellonun galibi olma rolünü kurtarmaya çalışıyordun. Oysa yalnızca açıklayıcıydın. Kendini koruyamayacak kadar çıplak, savunmasız ve alabildiğini açıklayıcı. Çünkü rolünün içindeydin, illüzyonunu yaşıyordun. İnanç bir özne olarak seni alabildiğine saydamlaştırıyor, bütün mekanizmalarını, davranışlarına eşlik eden duyguları gözler önüne serecek kadar şeffaf kılıyordu. En azından benim için böyleydi bu. Benim serin kanlı, katılımsız gözlerim için. Aramızda geçen diyaloğun çekimine kapılıp çevremizi saranlar senin tavır alacağız lafına taktılar. Ne zaman uzaktan görünsen tavır alıcı geliyor der gülerlerdi. Alay edildiğini bilsen ya da çaksan çıldırırdın. Hayatımda senin kadar alay edilmekten korkan birine rastlamadım. İleriki yıllarda da kendinle dalga geçmende, başkalarıyla dalga geçmenin ön koşulunu yerine getirmekten çok, insanların seninle alay etmesini önlemek için kendine tanıdığın bir önceliği kolladığını fark etmiştim. Senin gibi her şeyi göze alan, pervasızca cesur birinin alay edilmekten bunca korkuyor olmasındaki paradoksu hala anlayabilmiş, kendime olsun açıklayabilmiş değilim. İmza vermemiştim. Şu tavrı görmek istiyorum dedim. Benim için daha ilgi çekici olacak. Atış başlamıştı artık. Daha başından gıcık olduğun bana bu olaydan sonra sanırım iyice diş bilemeye başladın. Okula arabayla geldiğim kimi günler çatışma çıkarsa hasar görmesin diye arabayı okulun park yerine değil birkaç sokak öteye bırakırdım. Gösterişi değil sakınmayı öğretmişlerdi. Bir gün orada arabanın kapısını açarken gördün beni. Gözlerin haince ışıdı, çirkin bir yanıma tanıklık etmişçesine, kötü bir sırrımı bilmişçesine ya da arabamı tehdit eden taraflardan biri olmanın iktidar duygusuyla düpedüz küçümseyerek yanımdan geçip gittin. Senin için bir rövanş mıydı bilmiyorum ama gözünün hatıra defterinde beni özetleyen bir fotoğraf olarak saklamış olduğunu düşünüyorum o anı. Aramızda geçen bazı sert tartışmalarda kimi sözlerin bu fotoğrafa ait bir ima olduğunu düşünmüşümdür hep. Bu ya gerçekten böyledir ya da senin aklından bile geçmezken benim her şeye rağmen duyduğum gizli bir suçluluğun tezahürüdür. Bilirsin böyle şeyler bilinmez. Yazarken kurcalanır. Eskiden tanıdığımız kimileri vardır. Sorulduğunda hiç sevmediğimizi söyleriz. Oysa yıllardır görmemişizdir. Görmüşsek bile görüşmemişizdir. Birbirimizdeki gelişmelerden bütünüyle habersizizdir. Üstelik biz bunca değişmişken onun da değişmiş olabileceğini düşünmeyiz bile. Bizdeki ilk tarifiyle mahkum eder, geçmişe kilitleriz. Gerçi bir şans daha tanımaya değmeyecek olanlar her zaman vardır ama biz bu gözü kapalı kıyımdan bu ayrımı bile yapmayız. Daha sonraki istasyonlarda karşılaşmalarımıza bakarak yitirdiğimiz zamanı düşünüyorum da, ta en başta seninle arkadaş olmamızın önündeki en büyük engelin senin alabildiğine politize kişiliğin olduğuna hükmediyorum. Siyasal görüşünün aurası içinde yaşıyordun. O zamanlar öyleydi. Birçokları için öyleydi. Politize olmuş hemen herkes başının üzerinde TKHPPC gibi sessiz harflerden oluşan bir ayla taşırdı. Siyasal inancın iman çağında bir dönem özelliği olarak hemen herkeste görülebilen rolüne fazlasıyla inanma, kendini abartma ve uzak açık kaybı zaman içinde sende kalıcı bir tavra dönüştü. Salt siyasal konularda değil, hemen her konuda böyleydi bu. Uzmanlaştığın her konu sekterliğindeki haklılığı gerekçelendirmek içindi sanki. İleriki yıllarda da en nihilist dönemlerinde, ruhunun en karanlık mevsimlerinde bile inancın ve kanaatın söz konusu olduğu her yerde kendinle mesafen kalmıyor, savunduğun şeyle neredeyse intihari bir biçimde özdeşleşiyordun. Hırçınlığın gerilim tırmandırıyor, her tartışma anlamsız kelimeler sahnağında saçma bir inada, çocukça bir ayak diremeye dönüşüyordu. Kendin sıkılana kadar böyle sürüp gidiyordu bu. Kimse de tat tuz bırakmıyordun. En kötüsü böyle zamanlarda kıvrak zekanın en büyük çakımı olan o zehir zemberek mizahını da yitiriyor oluşundu. Kendi öfkenin aşılmaz barikatlarında %100 haklı olduğu nice tartışmayı göz göre göre yitirmene mahzun gözlerle tanıklık etmişimdir. Öfkenin şiddetinde savrulan dilin çoğu kez düşüncelerinin derinliğine, çıkarsamalarının çapına erişemediğinden ya da erişse bile karşındakiler böyle derin suları kulaçlayabilecek çapta olmadıklarından, başkalarının seyirciliğinde ne dediği pek anlaşılamayan, bulanık şeyler söyleyen, üstelik de kutsal bilinen şeylere saldırarak onca kişinin şimşeğini üzerine çeken biri olarak perde kapatıyordum. Duelloya değmeyecek nice insana davetiyeler çıkardığın böylesi gecelerin sonrasında nasıl kıvrandığını kaç kez umutsuz gözlerle izledim. Durumun komiğine varman zaman alıyor, ne yazık ki benzeri sahnelerin yinelenmesini de engellemiyordu. Sen zekanla baş edemiyordun. Ben fakülte değiştirdikten sonra uzun zaman görmedik birbirimizi. Çok sonra birkaç edebiyat sanat dergisinde imzanı gördüm. Seni unutmuştum. Demek yazmaya başlamıştın ya da yazdıklarını gün ışığına çıkarmaya. Aykırı bir yerde karşılaşmanın fazladan sevinciyle gülümsedim. Edebiyat gizlice buluşturmuştu bizi. Çınar altında karşılaştık çok sonra. Davranışlarında ilk bakışta dikkat çekmeyen bir kırılganlık vardı. Yara almıştın, kırmışlardı seni. Arada bir dalıyor, sonra da yakalanmış gibi gözlerini kaçırıyordun. Gözlerindeki çelik yumuşamıştı. Aldığın yara duyarlılığını çıkarmıştı ortaya. Birlikte bazı kitaplar topladık sahaflardan. Saçların kısacık kesilmişti. Seni rafine eden, pürleştiren, saç ve bıyığın gizlendiği hatlarının inceliğini ve kusursuz büstünü ortaya çıkaran bir tıraştı bu. Bir Romalı kadar mağrur, meydan okuyucu ve kibirliydin. Sen de beni en çok sinirlendiren şey kibirdi. En saygı duyduğum yanında. Bu paradoksal duyguyu açıklamamı isteme benden. Bunu da bugüne dek anlayabilmiş değilim. Seninle ilişkimde gölgede kalmış şeylerden biridir bu da. Zaten açıklama gayretlerimiz yüzünden birçok şeyi eksik, güdük, yanlış ve erken adlandırmadık mı? Açıklama telaşımız birçok şeyi eskitmedi mi? Kendi haline bırakmamız gereken birçok şeyi. Saçlarını kestirmişsin, çok yakışmış demiştim. Belki yumuşamış olmanı kendimce ödüllendirmek içindi bu. Belki de artık bir barış çağrısıydı. Bana söylenme şansı olmayan övgü sözlerini benim de başkalarına söylememek gibi bir huyum vardı. Güzel, yakışıklı, şık denemezdi bana. Benim hiçbir zaman böyle bir şansım olmamıştı. Bir çeşit ödeşme duygusuyla ben de kimseyi böyle övmezdim. Zeki elbette. Çocukluğumda bile en övünebilir özelliğim akıllılığımdı. Sonraki yıllardaysa en fazla hoş bir insan denebilirdi benim için. Elde edilebilir, öğrenilebilir şeylerin en iyisi yani. Çocukluğumdan hemen hiç söz etmedim. Yazdıklarımdan bile. Kapalı bir çocukluktu benimki. Kapalı çarşı bir çocukluk. Bir tek kendim gezdim onu yıllarca. Yarattığım hiçbir kahramana çocukluğumdan bir şeyleri ödünç vermedim. Hiçbir yazarın kolay başaramayacağı bir şeydir bu. Benim bütün bu düşündüklerimden habersiz, moda olsun diye böyle kestirmedim dedin. Saçlarımı içeride kestiler, yeni çıktım. Acemi gülümsedik karşılıklı. Ben iki kez gülümsedim. Yanlış zamanlanmış bir armağan vermeye kalkışmıştım. Meraktan çok paylaşmak isteğiyle sordum. Çok hırpaladılar mı seni? Bıçak gibi bir keskinlikle konuşmak istemiyorum bunu dedin. Sesindeki kestirip atma tonu ürkütmüştü beni. Sonrasını kesin bir sessizlik izledi. Bu sessizliği birbirimize gösterdiğimiz birkaç kitap ve onlar üzerine söylenmiş birkaç kopuk cümle bozdu. İllüzyonunda derin bir çatlağın açılmış olduğunu, artık birinci sınıftayken tanıdığım eski sen olmadığını, en azından senden yüklü bir şeylerin uğurlanmış olduğunu anladım. Ama yine de aramızda duran o belirsiz kalın bulut, kuru yavan ve asılsız bir görüşürüz eyvallahıyla sonuçlandırdı o günü.